Ayrım 38.
Zevk almada ise bedenin gereksinmeleridir, çok daha büyük bir güçtür. Dinlenmede ise durum farklıdır. Burada artık kişisel özelliklere baskın çıkan genel bir güç söz konusu değildir. Dinlenme dünyada kişiselliğin en ağır bastığı şeydir. Burada insan mümkün olan en geniş özgürlüğü ister. Burada insan mümkün olabildiği kadar bireyselleşir ve dinlenme insanların kişilikleri konusunda bize en fazla ipucu veren şeydir. Bunun için onların hangi dinlenme biçimini yeğlediklerine bakmamız yeter. Bu konuda insanlar iki büyük gruba ayrılıyorlar. Birinci gruptaki insanlar için dinlenme ya da eğlence başkalarıyla birlikteyken daha güzeldir. Hiç kuşkusuz herkes yalnız kalmak ister. Ama bu gruptaki insanlar için yalnızlık 40 yılda bir düşünülecek bir şeydir. Ana kural başkalarıyla birlikte olmaktır. İnsanların çoğunluğu bu gruba girer. Öbür grup içinse durum tam tersinedir. Bunlar için dinlenmek, özgür olmak ancak yalnızken mümkündür. Halk da bu farkın ayrımına varmış ve söz konusu iki grup insanı girişken ve içine kapanık deyimleriyle belirlemiştir. Ben ikinci gruptan yani içine kapanıklardanım. O ise birinci gruptan yani topluluklardan, başkalarıyla birlikte olmaktan hoşlanan girişkenler grubundan. Bizim olayımızın bütün gizi işte burada. Bu durumdan dolayı ne onun ne de benim suçlanamayacağımız açık. Yine bunu önlemeye gücümüz yetmediği için de suçlanabileceğimizi sanmıyorum. İnsanoğlu kendi doğası karşısında her zaman güçsüzdür. Bir başkasının doğasını anlamak oldukça zor iş. Çünkü insan başkalarını hemen hep kendi doğa özelliklerine vurarak değerlendiriyor. Bir şey bana gerekli değilse başkalarına da gerekli değildir diye düşünüyoruz. Kişiliğimizin bizi sürükleyip götürdüğü bir düşünce bu. Bunun tersini düşünebilmemiz için ortada göz kamaştırıcı bir takım belirtilerin bulunması gerekiyor. Ya da tersine, benim için rahatlamak ve dinginlik neyse başkaları için de odur. Bu düşünceye insanın kendisini kaptırmasının doğallığı, onun kişiliği ile kendi kişiliğim arasındaki ayrımı fark etmekte geç kalışımın bir özürü olabilir. Birlikte yaşamaya başladığımızda onun bana aşırı değer vermesinin de bu hatanın oluşmasında katkısı olduğunu düşünüyorum. Evet, o sıralar aramızda eşitlik yoktu. O bana korkunç değer veriyor, benim yaşayış biçimimi örnek bir yaşam ve benim kişisel özelliğim olan şeyleri tüm insanların uymaları gerekli ilkeler gibi görüyordu. Böylece o bir süre bana kendisinin yüklediği bu üstün değerlere kapılıp gitti. Ama bu hatanın oluşmasında rolü çok daha büyük olan bir başka şey daha var. Gelişmemiş insanlar başkalarının iç yaşamına pek az saygı gösteriyorlar. Ailede herkes, özellikle de aile büyükleri, iç yaşamımıza paldır küldür pençelerini daldırıyorlar. Aslında burada sorun, onların bu patavatsızlıklarıyla bizim bir takım gizlerimizin açığa çıkması değil. Gizler şu ya da bu büyüklükte değerli taşlar gibidir. İnsan ne yapıp edip bunları ha deyince ortaya çıkarılamayacak bir yerlere gizlemeyi başarır. Kaldı ki herkesin ille de gizlemesi gereken bir gizi yoktur. Pek çok insan yakınlarından hemen hiçbir şey gizlemez. Ama herkes nasıl ayrı bir odasının olmasını isterse, iç yaşamında kimsenin burnunu sokamayacağı ayrı bir köşeciğinin bulunmasını da ister. Ama gelişmemiş insanlar ne sizin ayrı odanızı ne de iç yaşamınızdaki özel köşeciğinizi umursarlar. Eğer ayrı bir odanız varsa buraya canı isteyen herkes dalar. Amaçları acaba ne yapıyorsunuz diye bakmak ya da size sırnaşmak değildir. Hayır, sizi rahatsız etmekte olduklarını düşünmezler bile onlar ve kafalarında böyle bir kavram olmadığı için dalarlar odanıza. Onlara göre sizin kendilerini ikide bir ve çat kapı yanınızda görmek istememeniz ancak kendilerinden şiddetle nefret etmeniz durumunda mümkündür. Sevilen, sevecenlik duyulan, yakın bulunan insanlardan rahatsızlık duyulabileceğini asla akıllarına getirmezler. Bizde yalnızca bir tek odanın eşiği içeride oturanın rızası olmadan aşılamaz, yani kutsal eşiktir, aile reisinin. Eğer reis istemiyorsa odasına çat kapı dalamazsınız, çünkü o burnunun dibinde biten herkesi sille tokat dışarı atabilir. Ailenin diğer üyeleri içinse durum ne yazık ki böyle değildir. Kim sizden yaşça büyükse dilediği an burnunuzun dibinde bitebilir. Yaşça eşit olanlar için de aynı durum söz konusudur. Odalar için geçerli olan bu durum iç dünyamız için de aynen geçerlidir. Dileyen herkes gereksin gerekmesin dalar iç dünyamıza. Çoğu kez en küçük bir gereklilik yoktur, hatta art düşünce bile yoktur. Saçma sapan nedenlerle en çok da kaşınan dillerini ruhunuza sürtüp kaşımak için yaparlar bu patavatsızlıklarını. Bir genç kızın iki entarisi var, biri pembe, biri beyaz. Kızcağız bugün pembe entarisini giymiş. Kaşınan diller için bu kadarı yeter. Hemen kızın iç dünyasına sarkmaya, dillerini ruhuna sürtüp kaşımaya başlarlar. Pembe entarini giymişsin Anyuta. Neden pembe entarini giydin? Anyuta'nın kendisi de bilmiyor ki neden pembe giydiğini. Hem pembeyi giymese beyazı giyecekti ve bu durumda da değişen hiçbir şey olmayacaktı. Özel bir nedeni yok anneciğim ya da ablacığım. Elime pembe geçti, pembeyi giydim. Güzelim, beyazını giysen daha iyi olmaz mıydı? Anyuta beyaz entarisini giyse neden daha iyi olacaktır? Bu soruyu soran da bilmez. O yalnızca dilini kaşımaktadır. Bugün keyifsiz gibisin Anyuta, bir şey mi oldu? Oysa Anyuta ne keyiflidir ne de keyifsiz, her zamanki gibidir bugün de. Ama olsun, kendisine niçin keyifsiz olduğu ya da keyifli hiç fark etmez. Neden sorulmasın? Bilmem, bir şeyim yok. Hayır hayır, keyifsizsin sen bugün. 2 dakika geçmiş geçmemiştir. Ne diye bize biraz piyano çalmıyorsun Anyuta? Neden piyano çalsın Anyuta, bunu soran da bilmez. Bütün gün böyledir bu. Ruhunuz sanki iki yandaki evlerin pencerelerinden birilerinin durup seyrettiği bir sokaktır. Pencerelerden bakanlar sokakta belli bir şeyi görmek amacında değildirler, hayır. Hatta onlar sokakta ilginç bir şey göremeyeceklerini de bilirler ama olsun. Onlar için fark etmez ve madem ki fark etmez, öyleyse neden bakılmasın? Sokak için de hiç fark etmez. İstedikleri kadar baksınlar kendisine. Ama insan için durum farklıdır. Kendisine yapışılıp kalınmasından hoşlanmaz insanoğlu. Doğaldır ki bu amaçsız yapışmalar, asılmalar insanda tepki uyandırır. Söz konusu olan kişi şu girişken denilenlerden, başkalarıyla birlikte olmaktan hoşlananlardan da olsa yalnız kalmayı öğrenir ve bundan bir süre zevk de duyar. Bu açıdan benimle evlenmesinden önce onun çok güç bir durumu vardı. Sürekli bir biçimde yapışıyorlardı kendisine, ruhuna, iç dünyasına dalıyorlardı. Bunu da can sıkıntısından ya da görgüsüzlüklerinden falan değil, sistematik bir biçimde yapıyorlardı. Her an, her dakika küstahça, çok kaba bir şekilde ve salt kötülük olsun diye kirli ellerini, iğrenç ellerini, dikenli ellerini ruhuna daldırıyorlar, tırmalıyorlardı. Onun da haklı olarak bu tırmalamalara tepkisi çok güçlü oldu. Bu bakımdan yanılgımdan dolayı çok da fazla kınanmamam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birkaç ay, hatta belki de bir yıl boyuncaki davranışları beni yanıltacak yöndeydi. Gerçekten yalnız kalması gerekiyordu ve yalnızlıktan hoşlanıyordu. Ben ondaki bu geçici hali, kişiliğine süreyen bir çizgisi sanarak yanıldım ve onun bu geçici ama şiddetli yalnız kalma ihtiyacını benim sürekli yalnız kalma ihtiyacımla özdeşleştirdim. Ama dediğim gibi bunda fazla suçlanmamam gerek, herkes başkaları için yargıda bulunurken kendini ölçüt olarak alır. Evet, yanılmıştım ve yanılgım büyüktü. Bu yanılgıdan dolayı kendimi suçlamıyorum ama yine de kendimi haklı çıkarmak istiyorum. Çünkü başkalarının bana karşı benim kendime olduğum kadar hoşgörülü olamayacaklarını hissediyorum. Bu bakımdan yanlış anlamaları önlemek ve daha az kınanmamı sağlamak için karakterimin hem ona hem de başkalarına en fazla yabancı kalmış olan bu yönünü biraz daha açmam gerektiğini düşünüyorum. Bence dinlenmek yalnız kalmaktır. Başka tür bir dinlenme benim anlayabileceğim bir şey değildir. Başkalarıyla birlikte olmak benim için çalışmak, bir şeylerle meşgul olmak gibidir. Benim kendimi tümüyle serbest hissedebilmem yapayalnız kalmama bağlıdır. Bu nereden kaynaklanıyor? Kimileri içe kapanıktır, kimileri utangaç, kimileri karamsardır, kimileri düpedüz insanları sevmez. Ama benim için sanırım bunların hiçbiri söz konusu değil. Ben açık ve içten bir insanım, içime kapanıp dünyaya kara kara bakmayı sevmem. Her zaman neşeli olmak isterim. İnsanları izlemekten, onlarla birlikte olmaktan hoşlanırım. Ama bütün bunlar benim için daha sonra dinlenmeyi, yani yalnız kalmayı gerektiren bir tür çalışma ya da zevk almadır. Anlayabildiğim kadarıyla bağımsızlığa ve özgürlüğe aşırı tutkunluğumdan kaynaklanmış bir duygu bu bende. Ana baba evindeki tedirgin edici hayata duyduğu şiddetli tepki, onu bir süre için asıl eğilimlerine ters bir yaşam biçimini seçmeye zorladı. Öte yandan bana duyduğu saygı da onun bu yaşam biçimini gereğinden çok uzatmasında etkili oldu. Ben de ondaki bu geçici eğilimi süregen sanarak ve bu konuda birbirimize benzediğimizi düşünüp rahatlayarak yanıldım. Bütün hikaye bu. Evet, benim yönümden bir hata var ortada ama bu hatada kötü niyet yok. Onun yönündense ne hata ne de başka bir şeyin bulunmadığı açık. Ama yine de bu olay onun için ne dayanılmaz acılara, benim içinse ne büyük bir felakete neden oldu. O korkunç düşten sonra kapıldığı korku bana onun duygularının gerçek yönünü gösterdiyse de artık yanlışımı düzeltebilmem için çok geçti. Yalnız bunu zamanında fark etmiş ve her ikimiz de kendimizi alabildiğine zorlamış olsaydık bile mutlu ve sorunsuz bir çift olabilir miydik bilmiyorum. Ama böyle bir başarıya ulaşmış olmamız bile bence mükemmel bir sonucun sağlanması demek olmayacaktı. Diyelim ki karakterlerimizi, ilişkimizin bize artık yük olmayacağı bir düzeyde değiştirmeyi başardık. Ama insan ancak karakterinin kötü bir yanında değişme yaparsa güzel bir şey yapmış olur. Oysa onun da benim de karakterlerimizde değiştirmeyi düşünebileceğimiz şeylerin kötü bir yanı yoktu. Başkalarıyla birlikte olmayı sevmek, yalnız kalmayı sevmekten ya da tersine yalnızlığı sevmek, başkalarıyla birlikteliği sevmekten neden daha iyi ya da daha kötü olsun ki? Öte yandan insanın karakterini değiştirmesi, kendine karşı zor kullanması demektir. Kendinde bir şeyleri yıkması, yok etmesi demektir. Yıkıp yok etmek, zor kullanmaksa pek çok şeyin yitmesi, en azından canlılığını yitirmesi demektir. Böylece elde edebileceğimiz sonucun bütün bu yitiklere değmeyeceği açıktır. Ki bunca yitiğe karşın bu sonucun bile sağlanabileceğine kesin gözüyle bakılamaz. Her ikimiz de kendi kendimizi renksiz, ruhsuz insanlar haline getirmiş olacak, yaşamın içimizdeki cıvıltısını, renk renk tazeliğini kısmen de olsa boğmuş olacaktık. Peki ama niçin? Belli odalarda belli yerleri korumak için mi? Çocuklarımız olsa durum herhalde değişik olurdu. Ayrılığımızın onların yazgılarını nasıl ve ne yönde değiştirebileceğini uzun uzun düşünmemiz gerekirdi. Eğer ayrılığımız çocuklar için kötü olacaksa, bunu önlemek için gösterilecek her çabaya değecekti ve sonuç büyük bir sevinç olacaktı. İnsanın sevdiklerinin yazgısının iyi olması için gerekli şeyleri yapması gerçekten büyük bir sevinç değil midir? Sağlanacak böyle sevinçli bir sonuç, bu uğurda gösterilecek bütün çabalara değerdi. Ama bizim durumumuz böyle olmadığına göre, girişilecek böyle bir çabanın anlamı olabilir miydi? Bu yüzden de içinde bulunduğumuz durumda benim yanılgımın sonucu kötü değil, her ikimiz için de daha iyi olmuştur. Böylece ne o ne de ben kişiliklerimizi parçalamak zorunda kaldık. Evet, çok büyük acılara neden oldu bu yanılgım. Ama bu yanılgı olmasaydı çekeceğimiz acılar daha az olmayacağı gibi, sonuç da her iki yan için böylesine doyurucu olmayacaktı. Dimitri Sergey için size aktarmamı istediği sözler işte bunlar. Bu konu üzerinde böylesine ısrarla durmasının nedeni, kendisinin de söylediği gibi bu işte onun için hoş olmayan şeylerin düşünülebileceği endişesiydi. Hatta kendisi doğrudan doğruya şöyle diyordu. Bana karşı duyarsız olanların bu işte bana hak vermeyeceklerini hissediyorum. Ama onun bana karşı duyarlı olduğunu biliyorum ve benden yana olacağından eminim. Hatta o benim için, benim kendim için düşündüklerimden de iyi şeyler düşünecek. Ben bu işte kendimi tümüyle haklı görüyorum. Onun gördüğü şu korkunç düşe kadar olan dönem için düşündüklerim işte bunlar. Düşünüz ona aranızdaki ilişkinin gerektiği gibi olmaktan uzak olduğunu anlatmıştı. Şimdi size onun bunu anladıktan sonraki duygu ve düşüncelerini aktarıyorum. Tabii yine kendi ağzından. Dediğim gibi düşüne ilişkin daha ilk sözcüklerinden aramızdaki eski ilişkiden çok farklı bir olayın söz konusu olduğunu anlamıştım. Olayın etkisinin çok sarsıcı olmasını bekliyordum. Onun gibi enerjik, ateşli yaratılışta bir insandan ailesinden olan hoşnutsuzluğunu uzun zaman bastırmak zorunda kaldığı için patlayacak noktaya gelmiş bir insandan başka bir şey de beklenemezdi. Yine de başlangıçta bunun çok daha korkunç sonuçlar verecek bir şey olmadığını düşünmek eğilimindeydim. Şöyle yorumluyordum olayı. Bir süre için bir başkasını çılgınca sevecek, bir iki yıl sonra ise yine bana dönecek çünkü ben çok iyi bir insanım. Benim gibi bir başka insana rastlama şansı çok düşük. kendim için düşündüklerimi apaçık söylüyorum. Kişiliğimde var olan bir takım üstünlükleri yok sayacak kadar ikiyüzlü bir insan değilim. Aşkı karşılık bulduğunda eski coşkusunu kaybedecek ve kendisi benim yanımda daha rahat edeceğini anlayacak. Evet, benimle olan yaşamında kişiliğinin bir yönü tatmin edilmemiş olarak kalıyor ama yaşamın genel karmaşası düşünüldüğünde yine de benim yanımda başkalarıyla olduğundan daha rahat edeceğini görecek ve her şey yine eskisi gibi olacak. Bense olup bitenlerden ders almış olarak ona karşı daha dikkatli, daha özenli olacağım. Benim bu davranışım onda bana karşı yeni bir saygı uyandıracak, bana eskiden olduğundan daha çok bağlanacak ve biz eskiden olduğumuzdan daha yakın olacağız birbirimize. Peki, bu benim için çok nazik bir konu ama ne olursa olsun bu konuda da düşündüklerimi açıklamalıyım. Acaba onunla ilişkilerimizi yeniden yoluna koyduktan sonraki yaşam bana nasıl görünüyordu? Sevinç veren bir yaşam mıydı bu? Kuşkusuz evet. Peki yalnızca sevinç mi vardı bu yaşamda? Hayır, aynı zamanda ağır bir yük gibi görünüyordu bu yaşam bana. Evet, hoş bir yüktü bu. Hatta çok hoş bir yüktü ama yine de yük yüktür. Onu çok seviyordum ve onunla en iyi bütünleşmeyi sağlayabilmek için kişiliğimi parçalayacaktım. Onunla uyum sağlamak bana zevk verecekti ama öte yandan da kendime karşı zorbalık ettiğim için rahatsızlık duyacaktım. Olayın ilk etkisinden kurtulduğumdaki düşüncelerim bunlardı işte. Nitekim yanılmadığımı gördüm. Benden sevgisini korumamı istediğinde anladım bunu. Onun bu arzusunu yerine getirmek için çaba gösterdiğim bir ay, hayatımın en zor, en sıkıntılı dönemi olmuştur. Acı duyduğumu söyleyecek değilim çünkü acı sözcüğü bu duruma uyan bir sözcük değil. Benim o sıradaki duyumlarımı acı diye nitelemek saçma olur. Onun arzusunu yerine getirmenin bana verdiği tek olumlu duyum sevinçti. Ama ben bir yandan sevinç duyarken bir yandan da sıkıntı duyuyordum. Onun bana karşı olan sevgisini koruma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının gizi işte burada. Onun arzusunu yerine getirmek bana hem sevinç hem de sıkıntı veriyordu. Kendileri için fazla sıkıntıya bile girmeyeceğim genç öğrencilere sayısız akşamlarımı verirken, kendisini canımdan çok sevdiğim, uğruna ölmeye, en ağır işkencelere katlanmaya hazır olduğum kadına birkaç akşamımı bile vermenin beni sıkması ilk bakışta tuhaf gibi görünebilir. Ancak bunun tuhaf bulunması demek, en azından benim bu genç öğrencilerle ilişkimin iç yüzünün bilinmemesi demektir. Nasıl bir ilişkiydi bu? İlkin bu gençlerle hiçbir kişisel ilişkim yoktu. Onlara bakarken karşımda somut insanlar değil, birbirleriyle görüş alışverişinde bulunan soyut tipler görürdüm. Onlarla yaptığım konuşmaların benim tek başıma kalıp düşünmemden pek farkı yoktu. Onlarla birlikteyken yalnızca bir tek alanda faaliyette bulunduğumu hissederdim ki bu da en az dinlenme gerektiren bir faaliyet alanıydı. Geri kalan bütün alanlarda tam bir uyku hali egemen olurdu. Kaldı ki konuşmalarımızın genç dostlarımın düşünce alanlarını geliştirmeye, onların soylu, enerjik insanlar olmalarını sağlamaya yönelik pratik ve yararlı bir amacı vardı. Evet, bu da bir emek sayılırdı ama hafif bir emek. Başka alanlardaki çalışmalarımda harcadığım gücümü toplamama yardımcı olan, beni yormayan, gücümü yenileyen, tazeleyen bir emek. Ama yine de emekti ve insan dinlenmeden beklediği şeyleri bundan bekleyemezdi. Benim de beklediğim yoktu. Dinlenmenin vereceği huzuru değil, yarar bekliyordum ben bu emeğimden. Düşünce alanı dışında varlığımın tüm alanlarını uyku halinde tutuyordum bu çalışma sırasında. Konuştuğum kişilerle hiçbir özel ilişkimin bulunmadığı bir düşünce faaliyetiydi bu. Bu bakımdan da kendimi yalnız başınaymışım gibi rahat ve özgür hissedebiliyordum. İnsanın bütün varlığıyla katıldığı ilişkilere benzer bir ilişki değildi bu. Şimdi burada sıkılmak gibi nazik bir sözcüğü kullanmanın tatsızca bir şey olacağını biliyorum. Ama dürüst bir insan olarak bu gerçeği gizlememem gerekiyor. Evet, onu onca sevmeme karşın aramızda eskisi gibi yaşamamızı sağlayacak bir ilişkinin kurulamayacağını anladığımda içimde derin bir ferahlık duydum. Onun benden istediği şeyi yerine getirmenin benim için bir yük olacağını fark etmeye başladığı sıralarda doğdu bu inanç bende. Böylece gelecek bana bayağı güzel görünmeye başladı. Eski ilişkilerin aramızda bir daha kurulamayacağını anlar anlamaz, nasıl yapsam da yine o nazik sözcüğü kullanmak zorundayım, beni sıkan bu durumdan büsbütün kurtulsam diye düşünmeye başladım. Bana bu davranışımın nedenini anlayabilecek kadar yakın olmayan birinin, olayın dış görünüşüne bakarak sonsuz bir gönül borcuna kapılmasının ve bu borçluluk duygusuyla benim davranışımı son derece soylu, yüce gönüllü bir davranış olarak nitelemesinin bütün gizi buradadır. Oysa ben yalnızca bana artık iyiden iyiye sıkıntı vermeye başlayan bir durumdan kurtulmak istiyordum. Kendimde bulunan iyi şeylerin varlığını ve bu davranışımın nedenlerinden birinin de ona iyilik etmek arzusu olduğunu yadsıyacak kadar aşağılık ve ikiyüzlü bir insan değilim. Ama ona iyilik etmek arzusu, her ne kadar güçlü bir arzuysa da, beni bu davranışa iten asıl etkenin yanında güçsüz ve ikinci derecede bir motifti. Asıl etkense dediğim gibi artık sıkıntı duymaya başladığım bir ilişkiden kurtulma arzusuydu. Bu arzunun etkisiyle onu dikkatle izlemeye başladım ve yaşam biçiminin değişmesiyle duygularının da değişmesini etkileyen başlıca şeyin Alexander Matveyevich'in bizimle önce çok yakınken daha sonra uzaklaşması olduğunu anladım. Bu beni Alexander Matveyevich üzerinde de düşünmeye itti. Onun daha önce nedense hiç dikkatimi çekmeyen bu tuhaf davranışının nedenini anladım. Böylece de sorun kafamda çözümlenmiş oldu ve ben de rahat ettim. O tutkulu bir aşk arayışı içinde değildi, aşkın ta ortasına düşmüştü. Ancak şimdilik kendisi bunun bilincinde değildi. Öte yandan bu duygu ona her bakımdan layık olan, benim yerimi mükemmel bir şekilde doldurabilecek bir insana yönelmişti ve o insan da onu büyük bir tutkuyla seviyordu. Bütün bunlar tabii beni fazlasıyla sevindirdi. Bununla birlikte olaydan hiç acı duymadığımı söylemem de doğru olmaz. Bu türden her önemli değişiklik bir parça hüznü de beraberinde getiriyor. Açık konuşmak gerekirse kendimi onun için artık vazgeçilmez bir insan sayamayacağımı görüyorum. Oysa ben onun için vazgeçilmez olmaya alışmıştım ve yine açık konuşmak gerekirse bu durum benim çok hoşuma gidiyordu. Dolayısıyla da onu kaybederken böylesine hoşuma giden bir duygudan da yoksun kalmanın bana hüzün vermesi doğaldı. Ancak bu hüzün çok kısa süren bir duygu oldu. Onu kaybetmenin bana verdiği asıl duygu ise yine sevinç olarak kaldı. Onun mutluluğu bulduğundan en ufak bir kuşku duymuyordum. Geleceği de beni hiçbir biçimde kaygılandırmıyordu. Bunlar benim için çok büyük bir sevinç kaynağıydı. Ama duyduğum tek sevincim bunlar olduğunu düşünmek doğru olmaz. Hayır, asıl sevincim her zaman olduğu gibi yine kendime ilişkindi. Bir ilişkiyi yürütebilmek için kendimi zorluyor olmaktan kurtuluşun sevinciydi bu. Bundan benim bekarlık yaşamını evlilik yaşamından daha özgür ve kolay bulduğum sonucu çıkarılmamalıdır. Eğer karı ve koca birbirlerini memnun etmek için kendi üzerlerine hiçbir baskı uygulamıyorlarsa, birbirlerinin arzularına herhangi bir sıkıntıya girmeye gerek duymadan yerine getirebiliyorlarsa ve bunu hiç düşünmeden yapıyorlarsa, o zaman bu karı koca arasındaki ilişki birbirlerine yakınlıkları ölçüsünde kolay ve rahat bir ilişki demektir.